أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine kitap ve hikmet ilişkisi konusundaki ders halkamıza devam ediyoruz. Bugünkü örneğimiz abdest alırken ayaklara mesh etme konusudur. Bunlar neydi, hangi noktalara geldi? Bunu ilgili ayetlerden ve hadislerden öğrenmeye çalışacağız. Her defasında olduğu gibi bugün de yine kısa bir girişle başlayalım. Allah-u Teala Araf suresinin 52. ayetinde diyor ki, onlara bir kitap getirdik. O kitabı bir ilme göre çok ayrıntılı olarak açıkladık. Bu bir rehber ve inananlar için bir rahmettir yani. İnanan insanlar bu rehberle her yere giderler ve bu kitabın faydasını, ikramını, rahmetini her yerde görürler. Allah-u Teala Hud suresinin ilk ayetlerinde de şöyle buyuruyor. Elif lam ra, kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani kısa özlü hükümler içerir halde indirilmiş. Sümme fussilet, sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Milledün hakimin habir, hakim ve habir olan, bütün kararları doğru ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır. Açıklamayı yapan odur. Niye Allah yapmıştır? Ella ta'budu illallah, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görevini de Allah şöyle ifade ediyor. İnneni lekum minhu beşirun ve nedir. Orada tabi de ki ya Muhammed, ben de sizin için o kitapta olandan uyarıcı ve müjdeciyim. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu kitabın dışına asla çıkamaz. Onun kendi sözleri hiçbir zaman bu kitabın yanında ikinci bir delil olamaz. Kendine ait olan sözler. Mutlaka Kur'an'a dayanmalı ve Allah'ın ya indirdiği açık bir ayet, bir muhkem ayet, ya da onunla beraber onu açıklayan diğer ayetler ve onun sonunda ortaya çıkan hikmetler, doğru sonuçlar. Bu sonuçlara nasıl ulaşılacağını da Allah-u Teala Fussilet suresinin 3. ayetinde bize bildiriyor. Diyor ki, kitabun fussilet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri çok ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Kur'anen arabiyyen, Arapça Kur'anlar halinde. لِكَوْمٍ يَعْلَمُونَ, bilenler topluluğu için açıklanmıştır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize gelen sözleri ya kendisinin nebi olarak söylediği sözlerdir ya da Resul olarak söylediği sözlerdir. Resul olarak söylediği sözler tamamen Kur'an ayetleridir. Çünkü Allah'ın elçisidir. Elçilik gereği Allah ona hangi ayet indirmişse onu bize tebliğ etme görevi vardır. Nebi olarak da Kur'an ayetlerinden ashabıyla birlikte hikmetler çıkarma, yani Allah-u Teala'nın yapmış olduğu açıklamalara ulaşma vazifesi yapmıştır. O açıklamalara ulaştığı zaman onlar da birer hikmet olarak bizi bağlar. Dolayısıyla bütün hadislerin doğruluğu için tamamen Kur'an ayetleriyle bağlantılarını bulmak zorundayız. Yoksa bu sözü Muhammed Aleyhisselam söylemiş mi, söylememiş mi, o bizi hiçbir zaman ilgilendirmez.
Geleneksel hadis usulünün asıl bütün enerjisini tükettiği nokta burasıdır yani. Yani senet meselesidir.
İstersen kısaca yani bir anla
bu,
senet
meselesidir. Bu rivayet meselesidir. Muhammed Aleyhisselam'a kadar ulaşmış mı, ulaşmamış mı? Bütün enerjilerini bu konuya harcıyorlar. Bu o kadar gereksiz bir şey ki, çünkü Muhammed Aleyhisselam'la çağdaş olan insanlar, yani bizzat onu gören, onunla konuşan, onunla tartışan insanlar belli bir noktadan sonra Muhammed Aleyhisselam'a ne demişler? Ya senin söylediğin şeylerin ilahi olduğuna, vahiy ürünü olduğuna ben inanmıyorum demiş. Mesele bir sözün Muhammed Aleyhisselam'a nispeti değil ki. Onunla biz karşı karşıya olsaydık, o sözleri kulağımızla bile dinlemiş olsaydık, artık o bizim için la yüsel, tartışmasız bir gerçek mi olacaktı? Hayır. Yine bize emredilen neydi? Onun size söylediği şeyler kitapla uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? Bize emredilen şey bu. Oysa öyle yanlış bir yoldan enerjilerini tüketiyorlar ki, efendim bu rivayet Muhammed Aleyhisselam'a ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Nitekim biz bugün göreceğiz. Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıktığına neredeyse %100 inandığımız bir söz için biz diyeceğiz ki biraz sonra bu artık uygulamadan kalkmıştır diyeceğiz. E ne oldu şimdi? Hani mesele sadece onun söyleyip söylememesi meselesiydi. Dolayısıyla hocamın da söylediği gibi asıl yoğunlaşılması gereken şey, kim söylerse söylesin, sadece Muhammed Aleyhisselam değil, herhangi birisi de söyleyebilir. Bu söz Kur'an'a uygun mu değil mi? Yani bu hikmet mi değil mi? Asıl mesele bu.
Metotla doğruluğunu tespit edeceksin. Aksi takdirde Muhammed Aleyhisselam yanımızda olsa, ağzından da duysak, eğer bir Kur'an ayetine aykırıysa ona uymak zorunluluğumuz yok. Allahü Teala bunun da örneğini Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Zaman zaman bunları anlatıyoruz ama tekrarında yine fayda var. Ahzab suresinin 38. ayetinde yanında beslediği Zeyd, eşi Zeynep'i boşuyor o ayete göre. Muhammed Aleyhisselam da korkuyor, diyor ki bu Zeynep'i boşadı, benim evlattığım. Öz evladım olsa onun eşiyle evlenmem haram ama evlattığın eşiyle evlenmeyi Allah haram kılmıyor. Şimdi Allah bunu benimle evlendirirse bu milletin karşısına nasıl çıkacağım diye korktuğu için ona baskı yapıyor. Eşine geri dön diyor. O da Muhammed Aleyhisselam'ın böyle bir emrini tutmak zorunda olmadığını bildiği için, yani eşini boşama hakkını Allah vermiş. Muhammed Aleyhisselam bunu asla yasaklayamaz. Onu bildiği için eşini eşine geri dönmemiş ve ondan tamamen ayrılmış. Ayrıldıktan sonra da Resulullah'ın korkusu gerçekleşmiş. Allah emretmiş. Zeynep'le Muhammed Aleyhisselam evlenmişler. Ne Zeynep istiyor ne Muhammed Aleyhisselam istiyor. Şu ayeti de bir tekrar okuyalım size. Ahzab suresinin 37. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Ve iz tekulu lillezî en'amallâhu aleyhi ve en'amte aleyh. Allah'ın kendine nimet verdiği, senin de nimet verdiği. Yani Allah işte onun Mekke'ye gelmesini, orada kalmasını, senin yanında bir evlatlık olarak kalmasını lütfetti. Bu Allah'ın ona bir nimeti, senin gibi birisinin yanında yetişmiş olması. Sen de ona iyilikte bulundun, bir evlat olarak ona baktın. Ona bir gün şöyle diyordun. Emsik aleyke zevcek, eşine geri dön. Eşini boşamış. Bu emsik kelimesi Kur'an-ı Kerim'de eşini boşayan kişilerle ilgili kullanılır. وَاتَّقِ اللّٰهِ Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. Buna da baskı yapıyor. Allah'tan kork. Türkçe'ye böyle tercüme edilir. Allah'tan kork. Eşine geri dön. Ama ona boşama yetkisini Allah verdiği için hiç dinlemiyor. Bakın Resulullah'ın ağzından duyuyor. Duyan da onun yanında beslediği, büyüttüğü kişi. Allah örnek verirken böyle en üst örnekleri verir. Her konunun Kur'an'da örneği vardır. Ondan sonra diyor ki Allah وَتُخْفِي ف۪ي نَفْسِكَ مَ اللّٰهُ مُبْد۪يهِ Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi içinde gizliyordun. Korkuyordun ki bu Zeyd Zeynep'i boşarsa Allah beni onunla evlendirir. Millet örnek yapmak için. Çünkü Ahzab suresinin hemen 21. ayetinde Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın insanlara örnek olacağını söylüyor her konuda. Şimdi burada diyor ki insanlardan sen Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi içinde gizliyordun, insanlardan korkarak insanlardan korkarak içinde gidiyordum. Ben milletin karşısına nasıl çıkarım? Allah beni örnek olmam için Zeynep'le evlendirirse benim halim ne olur? Aynı korku Zeynep için de söz konusu. Tabii Zeynep'in aklına gelmez orada da. Vallahu ahakku en takşahu. Korkman gereken, çekinmene, korkmana uygun olan Allah'tır. Allah'tan başkasına niye korkuyoruz? Felemme kadâ zeydun minhâ vataran. Zeyd dinlemedi, eşiyle ilişkisini şey yaptı. Eşi bekleme süresini bitirdi. Artık evlenme noktasına gelince zevvecnâkehâ. Onunla seni biz evlendirdik. Ne sen istiyordun, ne o. Emir verdik. Yapmayabilirdi. Yapmazsa kesin kafir olurdu. O ya da Zeynep, fark etmez. Çünkü o da bir önceki ayetin hükmü. Likeyla, peki bunu niye Allah evlendirmiş? Gerekçesini de söylüyor. Likeyla yekûne alel mu'minîne haracun fî ezvâci ed'iyâihim izâ qadav minhunne vataran. Yani onlarla eşlerini boşadıktan sonra, tamamen ilişkini kestikten sonra bir evlenme şeyi kalmasın diye seni evlendirdik ki yani bu konuda örnek olasın demiş oluyor. Ve kâne emrullâhi mef'ûl, Allah'ın emri yerine gelmiştir dedi. Hadi buyurun. Yüz yüze. O zaman şimdi Mesih konusunda bu açıdan inceleyelim. Evet. Fatih Hoca'ya gidiyor.
Evet hocam, biz yaklaşık 4-5 haftadır hikmetle alakalı dersler yapıyoruz ve kitap hikmet ilişkisini burada ele alıyoruz. Hikmet dediğimiz şeyin bunu çıkartan her kim olursa olsun Kur'an-ı Kerim'den çıkartılmış doğru hükümler olduğunun altını çiziyoruz ve aslında bunun bütün insanlığa, bütün Müslümanlara verilmiş bir görev olduğunu, sadece nebilere has bir şey olmadığını ve zaten bizim gelişmemizin, ilerlememizin de anahtarının bu kelime olduğunu söylüyoruz. Ve bununla alakalı da işte çeşitli konular bağlamında örnekler veriyoruz. Bugün ayaklara mes meselesiyle ilişkilendireceğiz. Ancak bu mesele hakikaten çok kritik bir mesele. Çünkü bu meseleyi doğru anlayabilmemiz için şeriatlar arası ilişkiyi çok iyi bilmemiz gerekir ki bizim geleneğimizde maalesef bu çok çok ihmal edilmiş, hatta neredeyse yok sayılmış bir mesele. Yani bütün insanlığın İslam'la tanışmasının neredeyse Muhammed Aleyhisselam'la başladığına dair bir algı oluşturulmuş. Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahiy gelmeden önce insanların hemen hemen hiçbir konuda doğru bilgiye sahip olmadıkları, hatta işte abdestin ne olduğunu, namazın ne olduğunu, faizin ne olduğunu, zinanın, içkinin, gıybetin ne olduğunu bilmeyen bir insanlık şeyi çizilir. Oysa Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam'dan ısrarla ayet, mucize isteyen insanlara mucize yerine Kur'an-ı Kerim'in önceki ilahi kitaplarla ilişkisine dikkat etmeleri gerektiğini söyler. Yani bu mucize değerinde bir şey. Kur'an-ı Kerim kendi meşruiyetini önceki ilahi kitaplarla olan ilişkisine dayandırıyor. Muhammed Aleyhisselam'a emredilen şey, konuyla ilgili hüküm değiştiren yeni bir ayet gelmediği sürece önceki şeriatın hükümlerini uygulamak. Kendisine emredilen şey bu. Yani 610 yılında Muhammed Aleyhisselam Hira mağarasından inip insanları toplayıp bugüne kadar bildiğiniz her şeyi unutun. Bundan sonra bugünden itibaren bembeyaz bir sayfa açıyoruz. Yeni bir sayfa başlıyor ve bundan sonra ben ne dersem artık yeni baştan bir inşa yapacağız dememiş. Tam tersine Kur'an-ı Kerim'in iniş süreci ile önceki kitapların uygulanması hep böyle at başı beraber gitmiş. İşte bu bilgiyi bilmek, yani 23 yıllık şeriat tarihinde Müslümanlara ait, son Nebi'ye ait şeriat tarihinde bu süreci diğer önceki şeriatlarla birlikte götürüldüğünü bilmek birçok konuyu bilmemizi, doğru bilmemizi sağlayacak. Mesela işte ayaklara mes meselesi bu. Niye bununla alakalı? Çünkü gerçekten de Şu kitaplara baktığımızda, hadis mecmualarına baktığımızda Muhammed Aleyhisselam'a veyahut işte onun uygulamalarına atıfta bulunulan iki farklı rivayet görürüz. Yani işte 50 tane ayakları yıkamayla alakalı rivayet varsa 50 tane de ayakları meshetmeyle alakalı rivayet var. E şimdi ne yapacağız? Düşünsenize. Hatta şöyle bir şey düşünelim. Muhammed Aleyhisselam'ı gören iki kişi var. Bizzat görmüşler ve bize diyorlar ki ben Muhammed Aleyhisselam'ı gördüm, abdest alırken ayaklarına mes yaptı. Sadece ıslak eliyle dokundu diyor. Öteki de diyor ki vallahi ben de gördüm. Hiçbir şeyden şüphe etmiyorum. Gördüm, gözümle gördüm, ayaklarını yıkadı. Şimdi bu durumda hani Muhammed Aleyhisselam'ı bizzat gören iki kişi bize böyle bir rivayet şey yapsa. Peki biz ne yapacağız ki hadis kaynakları böyledir? Peki nedir bunun çözümü? İşte biz bugün bunu halletmeye çalışacağız. Yani hikmetse evet hikmet. Muhammed Aleyhisselam söylemiş mi? Evet o söylemiş. İyi ama aynı konuda iki farklı rivayet. Şimdi ne yapacağız? İşte geleneksel yapının buna vereceği bir cevap yoktur. O olamaz da zaten.
Yani şimdi mesela sen onu söyledin. Konu namaz kılmakla alakalı. Hı. Namaz ne zaman beri farz?
İlk insandan itibaren.
Adem Aleyhisselam'dan beri namaz farz. Çünkü Allahü Teala bunu kendisi gayet net bir şekilde Beyyine suresinde anlatıyor. Bütün nebilerden bahsettikten sonra ne diyor? O Beyyine suresinin, Kur'an-ı Kerim'in 98. suresinin 5. ayetinde diyor ki onlara verilen emir sadece Allah'a kulluk etmeleri, dini ona has kılarak, samimi bir kulluk yapmalı. Dini Allah'a has kılacaksın. İnsanlara değil. Şu bu kişi değil. Allah ne diyorsa o. Ve yukîmus salâh ve yutuz zekâh. Namazı düzenli ve dosdoğru kılmaları ve zekatı vermeleri. Bakın namaz Adem Aleyhisselam'dan beri var. Peki bu abdest almadan, abdestsiz olarak mı kılınıyordu? Ondan sonra Allahü Teala Şura suresinin 13. ayetinde şöyle diyor. Şer'a lekum mineddini ma vassa bihi Nuhan. Allah Nuh'a hangi görevleri yüklemişse size de bu dinin şeriatı yapmıştır. Demek ki Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a kadar bazı değişen hükümler vardı. Peki vellezî evheynâ ileyk, sana vahyedilen ya Muhammed. Yani Kur'an tabii. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى İbrahim'e, Musa ve İsa'ya yüklediğimiz görev nedir? اَنْ اَقِيمُ الدِّينِ Aynı dini ayakta tutun. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ın dedesi, Mekkelilerin dedesi, Kureyşlerin dedesi. Allahü Teala İsmail Aleyhisselam'a da kitap vermiş. Kaç tane ayette var. Ona da onu da Nebi ve Resul yapmıştır. Geleneksel yapıda hiç kimse İsmail Aleyhisselam'ı Resul saymaz. Sadece Nebi derler. Halbuki Allah Meryem Suresinin 54. ayetinde bunu çok net bir şekilde söylüyor. Neyse devam ediyoruz. Şimdi bak İbrahim Aleyhisselam hem Yahudilerin dedesi hem Mekkelilerin dedesi. Ondan sonra ne diyor Allah? Hepsine verilen görev Musa'ya, İsa Aleyhisselam da tabi İsrailoğulları soyundan geliyor. En akimuddin. Bu dini ayakta tutun. Nedir? Nuh Aleyhisselam'dan beri gelen din. Peki. Ve la teteferraku fihi. Bu din konusunda tefrikaya düşmeyin. Yani din tek din. Din tek dindir. İkinci bir din yok. Şimdi ben şey yapayım, Fatih Hoca'dan bir şey isteyeyim. Bu kıble konusunda bir çalışma yapmıştı. Mesela Allahü Teala şeyde En'am suresinin 90. ayetine kadar 15 kadar şey yapıyor. 15 mi?
18.
İşte oraya sen bir ayet, 90. ayetinde ezelesin. Sen anlat orayı.
Evet, hakikaten de öyle. Yani öyle bir şey çiziyor ki Yüce Yaratıcı 18 tane Nebi'nin ismini söylüyor ama ismini söylemekle kalmıyor. Ayrıca onların atalarını, çocuklarını, kardeşlerini de, yani bir insanın bütün soy bağını da içine alarak diyor ki bunların da kardeşlerinden, çocuklarından, babalarından, burada ismi sayılmayanları da katıp hepsine söylediğimiz, verdiğimiz şey kitap, hikmet, nübüvvet, bunu verdik. Dedikten sonra Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki febi hüdâhü muktedi. Ülâikellezine hedallah febi hüdâhü muktedi. İşte bu Allah'ın doğru yolu, sen de ona tabi ol. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın
onların rehberlerine uyuyormuş, evet, oluyor, tabii, değil mi?
Evet. Muhammed Aleyhisselam'ın, evet, uyacağı şey bu. Hatta bunu hepinizin çok iyi bildiği güzel bir örnek var. Sürekli anlatıyoruz. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'la birlikte bütün insanlar nasıl oruç tutuyorlardı? Önceki şeriatta insanlar nasıl oruç tutuyorlarsa öyle tutuyorlardı. Bundan bir şüphemiz var mı bizim? En ufak bir şüphemiz yok. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki bugüne kadar böyle oruç tuttunuz, Bakara 187'de. Şimdi artık bundan sonra daha önceki ümmetlere bu konuda getirdiğim yasağı kaldırıyorum. Artık bundan sonra oruç tutarken şöyle bir yasak yok diyor.
Yani oruçlu bulunduğunuz günlerin gecelerinde karı koca, evet, ilişkisi, ama oruçta değişen bir şey yok.
Ama bakınız önceki şeriatlara göre
karı koca ilişkisi helal kılınıyor, o kadar.
Önceki şeriatlara göre oruç tuttuğunu gösteriyor bu ayet.
Zaten öyle diyor, bak. Ne diyor 183. ayetinde Bakara? Kütüb aleykumus siyam kema kütüb alellezine min kablikum. Size oruç farz kılındı, tıpkı sizden öncekilere farz kılındı.
Ve bugün hani şöyle bir kavram vardır, değil mi? Kıble. Kıble ehli. Yani ne demek bu? Bu o kadar sağlam bir şeydir ki, yani hatta şey derler, ehli kıble adam kafir ilan edilemez. Yani ne demek? Aynı kıbleye yönelerek ibadet ediyorsa bu adam bizdendir, değil mi? Kur'an-ı Kerim ilk inmeye başladığı andan itibaren Müslümanlara neyi emretmiş? O adamlar nereye dönüyorsa oraya dön. Yani düşünsenize, Muhammed Aleyhisselam var, arkasında cemaat var, hep birlikte, yani bir görsek bunu, hani oradan bir video kaydı olsa görsek hepimiz şok yaşarız. Ya bu insanlar Kabe varken Kudüs'e yöneliyorlar.
Ve Mekke'de.
Mekke'de. Niye peki? Neden? Çünkü ayet o kadar açık ki önceki şeriat neyse ona göre hareket edeceksin diyor.
Ne zamana kadar? Yeni bir hüküm gelince.
Gelene kadar.
O kadar.
Evet.
Bak, burada da bir şey aklıma geldi az önce sen onu söylerken. Mesela şeyin, Kur'an-ı Kerim'in bu Cebelün Nur, Nur Dağı, bize Hira Dağı, Hira Dağı olarak bilinen o dağda indiğine dair Necim suresinde çok açık ayetler var. Şeyde Tekvir suresinde de var. O şimdi tamam. Çok açık ayetler var ki orada inmiş. Kadir gecesinde indiğinde söylüyor Allah.
Evet.
Peki bunu anlatanlar ne diyor? 10 gün çıkar orada itikaf ederdi. Peki Ramazan diye bir şey bilinmiyorsa Mekke'de.
Tabii hocam, tabii ki.
Bak Muhammed Aleyhisselam'a daha şey nebilik gelmemiş.
Yani itikafa çekilmiş.
İtikafa yani, çekiliyor. Insanları. Niye Ramazan'ın son 10 günü? Neden Ramazan? Mekkeliler Ramazan'ı bilmiyor değildi ki.
Ya, oradaki, o dönemdeki insanların Kadir gecesini bilmemelerine imkan yok hocam.
Tabii.
Bütün nebilere muhtemelen o gece geliyordu.
Tabii zaten şeye bir iftardaydık. Ali Rıza Demircan Hoca ile yan yana. Sol tarafımda da şey vardı, bu Nusayrilerin lideri vardı. Ali Rıza Hoca'ya dedim, hoca şöyle dikkatli bir dinle, bak ben buna soru soracağım. Sordum, dedim ki Tevrat ve İncil Kadir gecesinde indi değil mi? Tabii, şüphe mi var dedi. Bakın, Kadir gecesi de ne diye sormasını beklersiniz değil mi? Tabii, şüphe mi var dedi. Siz dedim Ramazan'ı oruçlu geçirirsiniz değil mi? Elbette. Ramazan bayramında da fıtır bayramı deriz dedi. Aynı şeyi bir başka iftarda şeyle Katoliklerin lideri Papa ile yan yanayız. Ona dedim ki ya bu oruç size de farz. Tutan var mı? Çok az dedi. Niye tutmuyorlar? Ne yapayım? Tutmuyorlar dedi. Bakın bize farz değil demedi. Biz bu şekilde gitmek zorundayız. Peki o zaman abdest Mekke'de Nebimiz namaz kılarken abdest almıyor mu? Tabii ki alıyor. Evet. Almıyor diyen bir tek rivayet yok. Yani şimdi Medine'de başladı. Olması mümkün değil. Az önce okudun işte. En'am suresinin 90. Evet. ayetini
evet.
okudun.
Evet. Aynen öyle. Sizin dediğiniz gibi almayan diyen yok ama peki bu hangi kaynaktan beslendi de bu abdesti bu şekilde aldı denildiğinde işte dolgu malzemeleri orada başlıyor. Diyor ki işte efendim Kur'an'ın dışında başka bir kanaldan kendisine sürekli vahiyler geliyordu. Kur'an'ın boş bıraktığı, üzerinde herhangi bir ayet inmeyen konularda da Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam bunları öğretiyordu. Ha böyle bir şey olmaz ki.
Mesela İslam Ansiklopedisine bakarsa izleyicilerimiz, yani Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisine orada şöyle bir bilgi var. İşte bu şey demişler ki bu batılı araştırmacılar, Muhammed Yahudilerden Hristiyanlıktan yararlanarak abdesti şey yaptı. Ortaya çıkardı Mekke'de. Yani, ya kardeşim böyle bir olay yok ki. Allah emrediyor onlara uyu diye. O kendi keyfine göre hareket eder mi? O mu bu dini oluşturdu? Bu Allah'ın dini. Onun olsa koyduğu din değil ki.
Dolayısıyla şimdi asıl konuya gelirsek yani ayaklara mes meselesiyle alakalı. Şimdi işte duyuyorsunuz değil mi? Yani abdestle ayağı yıkamamız gerekir mi? Yoksa mes etsek olur mu? Efendim çıplak ayağıma dokunsak çorap varsa olur mu? Ayakkabı varsa olur mu? Şu bu bütün bu tartışmaları. Bu tartışmaların sebebi aslında Maide suresinin 6. ayeti var. Ayet çok açık. Yani işte bizim abdest dediğimiz ayet. Hatta şimdi siz diyeceksiniz ki ya madem abdesti herkes biliyordu. Önceki şeriatlarda da alıyorlardı. Kur'an-ı Kerim tekrar abdest alınırken işte şunları yıkaman gerekir, bunları meshetmen gerekir. Niçin bunlara tekrar değindi? Haklı olarak bunu soracaksınız. Bunun da bizim geleneğimizde cevabı yoktur zaten. Yani Kur'an-ı Kerim kafasına göre haşa bazı konularda konuşur, bazı konularda detay verir, bazı konularda detay vermez, üstünkörü geçer. Böylesi bir anlayış. Oysa Kur'an-ı Kerim bilinen bir konuyu eğer tekrar ele alıyorsa onun altında pek çok hikmet vardır, pek çok sebep vardır. İşte Maide suresi bu yönüyle çok önemli. Kısaca şöyle söyleyelim. Muhammed Aleyhisselam daha önceki şeriatlara göre abdest alıyordu. Kendisine emredilen şey de buydu. Hatta hocam Cibril'in öğretmesi de herhalde teyidi gibi zaten önceki şeriatın onu gösterimi olur yani.
Hani o Yahudiler belki tam doğru, yani şüphelenebilirler acaba doğru mudur diye. Onun için Cibril öğretir.
Ya önceki şeriat da budur anlamında tabii. Yani. Yoksa çünkü kendi kafasından...
Cibril de şey sorumludur. O da namaz kılmak zorunda olan bir şeydir.
Muhammed Aleyhisselam abdest alıyordu. Peki bu abdesti neye göre alıyordu? Önceki şeriata göre. Neden? Çünkü abdestle alakalı bir ayet yok. Maide suresinden bahsediyoruz. Maide suresi ne zaman iniyor? Sonlara doğru iniyor.
En son
inen surelerden bir tanesi. Peki bu sure, bu ayet inene kadar bu insanlar neye göre abdest alıyorlardı? Önceki şeriata göre abdest alıyorlardı. Çünkü emredilen şey bu. Peki Muhammed Aleyhisselam ayaklarını bazen yıkıyor, bazen meshettiğine dair rivayetler var. Peki bunları ne yapacağız? Şimdi ayet ne diyor? Ayetin bir kere ayaklara mesh yapılması gerektiğine dair ifadesi çok sarih yani değil mi hocam? Tabii, yani burada ya,
ayaklara mesih zaten bakın. Şimdi Maide suresi 6. ayetten mesih dışında herhangi bir şey anlaşılması imkan ve ihtimali yok. Evet. Ondan dolayı bu mezhepler gerçekten inanılır gibi değil. Yani bunlar mezhepleri bırakın. Ben şeyleri hayret ediyorum. Yani bu tefsir kitaplarına ya Kur'an açıklarken insan birazcık şey yapar ya. Arapça bilmeyen insanlar değilsiniz ki. Niye böyle yapıyorsunuz? Neyse şimdi ama bazıları böyle üstü kapalı olarak söylüyorlar orada. Yani açıkça söyleyemiyorlar. Demek ki büyük bir baskı altındalar. Ondan dolayı şimdi mesela bakın bu şeyde Maide suresinin 6. ayetinde Allah-u Teala ne diyor? Şimdi diyor ki ey müminler namaza kalktığınız zaman yüzünüzü ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayın. Bak dirseklere kadar yıkayın diyor. Tamam. Ondan sonra وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ başınızı meshedin. Meshetmek demek böyle eli dokundurmak demektir. Böyle dokunduruyoruz. Tamam. وَاَرْجُلَكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ İki ayrı rivayet var. İkisinde de problem var. İşte problem yok. وَاَرْجُلَكُمْ de olsa اَرْجُلِكُمْ de olsa وَمْسَحُنُنْ mef'ulüne atıftır. Yani ne demek? Orada da amil vemsahudur, meshedindir. Başka olması mümkün değil. Yani mümkün değil ama ne yapıyorlar? Vemsahu bi ru'usikum ve erculekum diyerek Arap diline %100 aykırı bir şekilde tutuyorlar. Bu ayaklarınızı ayaklarla ilgili şeyde yıkayın emrinin geçerli olduğunu söylüyorlar. Niye efendim erculekum fetaylaymış? Fetayla olsun. Kardeşim bakın Arap dilinde bir kural vardır. Bulunduğu yer mef'ul o mef'ul olması gereken bir yerdir ve olması gereken hareket fethadır. Ama atfedildiği kelime harfi cerle mecrur olduğu için mecrur okunması evladır. Ve erculüküm diye ama mecrur okumasam bile, kesreli okumasam bile yine onun üzerine atfedilmiş olur. Mahalle mensup olur.
Yani fark etmez. Bir şey yok. Vemsahu bi ru'usikum hüküm bildiren bir ifade. Bunu sanki mutarize gibi alıp bunu yok sayın. Biz asıl bir üstteki yıkayına bunu bağlıyoruz diyemezsiniz.
Yani mutarize olacak hiçbir tarafı yok.
Hüküm bildiriyor
çünkü. Yani ara cümle olacak hiçbir tarafı yok onun. Yani. Ve imkansız. Bak şimdi şunu unutmayalım. Şii Sünni bütün mezhepler ayakların meshedilmesinde ittifak ederler. En küçük şüpheleri yoktur bu konuda. Ama Şiiler çıplak ayak, Sünniler çorap ya da mesler üzerine mesih şey yaparlar. Çorap konusunda da tam ittifak vardır. Maalesef şöyle bir şey kullanılır çorap. İşte çorap ayakta duracak. Çorap ayakta duracak derken ayak giyen kişinin ayağında duracak demektir. Yürürken çıkıp gitmeyecek. Ama bunu bize şöyle öğretti. Size de mi öğretti? Çorap buraya zaman koyuyor musun ayakta? Ulan çorap ayakta durur mu? Ayakkabı bile ayakta durmaz. Bot bile durmaz ayakta ya. Tövbe estağfirullah. Çorap giyenin ayağında duracak diye yazıyor kitaplar. Bu şekilde tercüme ediyorlar. İnanılmaz bir şey. Bakın peki ayağı yıkıyorsunuz, çoraplar üzerine mesh veriyorsunuz. Mezhepler bunu kabul ederler. Peki çoraplar üzerine mesh vermeyi kabul ediyorsun. O zaman beyler lütfen siz kış günü bizim bu ceketimizi çıkartmamıza şey yapmayın. Madem yıkanacak yer, ayakları yıkama emri var. Yıkanacak yer giyilen çoraplarla mesh edilince oluyor. O zaman öyleyse Ben abdest alırken şey yapayım bu şekilde.
Buna verilecek cevap yok işte hocam.
Yani
evet aynen öyle. Yani çıplak çorap giydiğin zaman ya da mes giydiğin zaman üzerine mes etmenin delili nedir?
Ya da şöyle diyelim mesela bugün tutuyorlar kadınların yüzlerini kapattırıyorlar. Bu da Allah'ın emri gibi anlatıyorlar. Halbuki Ahzab suresi 59. ayete göre kadının tanınması lazım. Kim olduğu belli olması lazım. Ve yüzden tanınır. Farz edelim ki doğru. Tamam öyle mi? Allah yüzü yıkamıyor. O zaman o kadınlara niye abdest alırken yüzünüzü açın diyorsunuz? Tamam üzerine şey yapsınlar. Yok asla. Peki kardeşim o zaman sen nereden çıkardın bu mesler üzerine mesih, çoraplar üzerine mesih caizdir diyorsun. Ama çıplak ayağa caiz değildir diyorsun. Kardeşim çıplak ayağa caiz değilse öncelikle şeye de olmaz. Evet, mesela ben şimdi hepinize desem elini meshetmek elini ayağına dokundurmaktır. Elinizi ayağınıza dokundurun desem hanginiz çorabınızı çıkarmaya ya da ayakkabınızı çıkarma ihtiyacı duyarsınız? Onun için Resulullah'tan gelen rivayetlerde terliğin üzerine bile meshetmiştir. İstersen o rivayet hazır mı?
Hem var hem de sarığının üzerine.
Tabii sarığının üzerine de meshetmiştir. Şimdi kadınlara başörtünüzü açın demeden ayakkabınızı çıkarın demeden her yerde abdest alırlar. Resulullah zamanında hanımlara mahsus bir abdest alma yeri yoktu. Hacca gidip gelirken de onlara özel bir yer ayrılmadı abdest alsınlar diye. Evet şimdi sen şey yap ilgili. Yani şimdi burada şunu tekrar edelim. Bakın Allah-u Teala ayaklara meshetmekten bahsetti. Fatih Hoca'nın söylediği hani nesih konusu var ki ona inşallah daha sonra şey yapacağız. Allah-u Teala nesih yani bir önceki kitaplarda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'e koyar. Ona misliyle nesih denir. Bazılarında da kolaylıklar tanır. Buna da hayırlısıyla nesih denir. İşte bu Yahudilere dikkat edin. Hristiyanlar, namazlarını kılan Hristiyanlar ki onlar, ben o namazlarını kılan Hristiyanlarla da görüştüm. Ama o namazlarını kılan Yahudilerle görüşmedim. Hatırlamıyorum. Ama namazların, beş vakit namazını kılan Yahudiler var. Beş vakit namazını kılan Hristiyanlar var. Yani bu bütün Adem Aleyhisselam'dan beri böyle. Onlar abdest alırken ayaklarını yıkarlar. Allah-u Teala Müslümanlara bir kolaylık getirmiş. Şeye kadar, bu Maide suresi inene kadar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem devamlı ayaklarını yıkıyordu.
Evet, rivayetler de onu gösteriyor.
Tamam, bütün rivayetler onu gösteriyor. Evet, evet. Devam. Ama Maide suresi indikten sonra az önce okuduğumuz, bir kere daha ayağını yıkamadı. Çünkü işte Yahudiler de yıkıyordu. Evet. Ve burada Allah-u Teala bunun gerekçesini de anlatıyor. Allah diyor size bir sıkıntı vermek istemiyor. Ama sizin tertemiz olmanızı ve size olan nimetini tamamlamayı istiyor. Demek ki bir eksiklik var ki tamamlıyor. İşte burada bu nimeti tamamlaması ayakların meshedilmesidir. Şimdi mesela kış günü, yani biz kutup bölgesine gittik birkaç kere. Yahu bir arkadaşım, bir arabayla gidiyoruz. Arabanın içerisinde sürekli kalorifer çalışıyor. Bir 5 dakika dışarı çıkıp gözlem yapıyoruz. O gözlem sırasında kamera donuyor. Sonra hemen arabanın içine geçip ısınıyoruz, geri geçiyor. Peki burada bu insanlar 5 vakit namaz kılmak zorundalar. Nasıl abdest alacaklar? İşte bak, kolaylık istiyor diyor Allah-u Teala. Ben size kolaylık istiyorum diyor. Peki ve nimetini tamamlamak, demek bir eksik var. Bu en son inen surelerden işte. Evet, gerisini senden dinleyelim.
Şimdi sizin bu söylediğiniz, yani Maide suresinin en son bu konuyla alakalı inen ayet olması, devamındaki nimetin tamamlanması, Allah'ın zorluk istemediğini bildirmesi esasında rivayetlere de uygun. Mesela işte Ayşe validemiz diyor ki, Maide suresi indirildiğinden Allah'a kavuşuncaya kadar Resulullah ayağına meshetti diyor. Yani bu çok önemli. Eşi. Bu eşi. Evet. Şimdi peki, şimdi bir de şu soru var. Nisa suresinin 43. ayetinde ki,
İstersen şunu da söyle. Maide suresi indikten sonra Resulullah'ın ayağını yıkadığına dair tek bir rivayet yok.
Öyle bir rivayet yok hocam.
Ashabın ayağını yıkadığına dair tek bir rivayet yok.
Aynen öyle. Yani
Nesin
gerçekleştiği kesin yani.
Kesin.
Şimdi bunu doğrulayan bir başka şey, şimdi hocam buradaki Maide suresinin sonundaki ifadeleri okudu. İşte Allah size zorluk istemiyor, nimetini tamamlamak istiyor. Bu ibarelerin tamamı hayırlısıyla bir neslin gerçekleştiğini gösteren temel argümanlar. Bu diğer başka konularda da bu tür ifadeler hayırlısıyla neslin gerçekleştiğini bize gösteriyor. Bunlar anahtar kavramlar nesi için. Şimdi bir başka önemli karine de Nisa suresinin 43. ayeti. Şimdi bu Nisa suresinin 43. ayeti Maide 6'dan daha önce inen bir ayet. Şimdi düşünsenize. Bir ayet iniyor. Bu ayette su bulunmaması durumunda teyemmümün yapılışını anlatıyor ama abdestle alakalı bir şey yok. Ya iyi de bugüne kadar abdestle alakalı bir ayet inmedi. Sen bize su bulamazsanız teyemmüm alın diyorsun.
Ya sen, bu cümle çok güzel bir cümle. Ben ya burada çok büyük bir farkına varmadan büyük bir keşif yaptın yani az önce. Dersten önce bunu konuşuyorduk. Evet. Aklımıza hiç gelmemişti. Ben ne dedin? Ya Allah, su bulamazsanız teyemmüm edin. Onu... Peki bulursak ne yapacağız?
Evet.
Bulursak ne yapacağız? Evet. Ha, bulursan ülekellezine hedallah febühüdehul muktedi.
Öyle abdest alacaksın.
Yani En'am suresi 90. ayetine göre bakın Yahudiler nasıl abdest alıyorsa öyle alacaksın.
Öyle alacaksın.
O kadar. O kadar. Peki niye su bulamazsan teyemmümü anlatıyor. Teyemmümde nasıl yapacağını anlatıyor. Evet.
Bunu söylüyor. Peki abdestle ilgili herhangi bir şey yok. Ya abdestle ilgili, çünkü önceki şeriat nasıl alıyorsa öyle. Yani ayaklarını yıkayacaksın. Niye? Çünkü Resulullah'tan bize yapılan rivayetlerin tamamında Resulullah ayaklarını gerçekten de yıkıyor. Yani o kadar çok ki bu konuda rivayet. Aktarımlar öyle kuvvetli. İyi ama bir o kadar da Mesih var. meshettiğine dair. Şimdi Resulullah şöyle mi yapıyordu? Ya ister yıka, ister meshet, sorun değil. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir... İşte Maide suresinin 6. ayeti geldiğinde düne kadar ayaklar yıkanırken artık o andan itibaren bir hayırlısıyla nesih gerçekleşiyor. Ve ondan sonra ayaklar artık meshediliyor. Rivayetler de öyle değişmeye başlıyor bu defa. İşte biraz önce okuduğum rivayet türü Ayşe validemiz niçin Maide suresi indikten sonra diye bir kayıt koyuyor? Neden? Biz buradan anlıyoruz ki Maide suresi inmeden önce başka şekilde abdest alıyordu. Maide suresi inmeden Resulullah namaz kılmıyor muydu? Abdest almıyor muydu? Alıyordu. Peki Ayşe validemiz niye Maide suresi indikten sonra Resulullah'ı ben hep ayaklarını meshederken gördüm diyor? Niye? Çünkü demek ki öncesi farklı. Öncesinin farklı olduğunu zaten Maide suresinin 6. ayeti bize gösteriyor. Ayaklara mes yapılmıyordu. Zaten rivayetlerde böyle. Bu kadar açık, yani işte bu çok önemli. Bakın Muhammed Aleyhisselam'dan bize aktarılan iki tane rivayet düşünün. İkisi de ondan geldiğine emin olalım. Ve ikisi de farklı hükümler. Peki ne yapacağız şimdi, biz bunu nasıl çözeceğiz? Geleneğin bu konuda size söyleyeceği herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Oysa Kur'an-ı Kerim işte şeriatlar arası ilişki sebebiyle evet daha önce böyle yapıyordu, size de böyle emrediyordu. Yapması gereken buydu. Ama sonra hüküm değişti, bundan sonra size emredeceği şey de değişecek demektir.
O zaman biz şöyle yapalım.
Mesela bugün ayakların yıkanması için delil aldıkları bir şey var. Bakın, gerçekten çok gülünç bir şey. Evet, çok gülünç bir şey ama olsun, onu şey yapalım. Hı. Yani mesela işte fıkıh kitaplarında bunlar var. Resulullah işte bu Maide suresi indikten sonra hani veda haccı olarak bildiğimiz hacca gidiyor. Hacca giderken tabii hem Medine'den hem çevreden çok sayıda Müslüman onunla beraber hacca gidiyor, geliyorlar. İşte dönüş yolunda namaz kılma vakti geliyor. Abdest alıyor herkes. Ama bir tek kişi ayaklarını yıkamıyor. Bakın. Binlerce insan abdest alıyor. Bir tek kişi ayaklarını yıkamıyor. O hadisi bir naklet oradan.
Evet, aynen. Bununla alakalı çok şey var, rivayet var. Mesela şöyle hemen bir tanesini okuyayım. Resulullah ile Mekke'den Medine'ye dönüyorduk. Yol üzerinde bir suya varınca ikindi vakti bir topluluk acele etti. Aceleyle abdest aldılar. Onların yanına vardık. Su değmediği için topukları beyazdı, parlıyordu. Resulullah o topukların ateşten çekeceği var. Abdesti tam alın buyurdu.
Yani topukların çekeceği var. Yani o topukların yani su değmediği için diyen kim?
Öyle şey
yani öyle bir rivayet aslında, o rivayet ben ilk defa duyuyorum. Su değmediği için değil, o bir kendi yorumudur belki o şey yapanın. Evet, sadece mesele şu, bu Araplarda idrar meselesi vardır. Yani ayakta idrar ederler. Bu olabilir ya da başka bir şey de olabilir. Yani o kirli falan filan olabilir. Gerçi şu da var. Şeyin necasetin namaza mani olacağına dair, ister elbisenin üzerinde olsun, ister namaz kılınan yerde olsun, tek bir ayet veya hadis yok. Yani Resulullah o topukların çekeceği var derken mutlaka, eğer demişse mutlaka onun bir sebebi var. Ama öyle değilse yani o zaman Resulullah'a düşen, eğer ayaklarını yıkamak farzsa hepiniz ayaklarını yıkayın demesi gerekirdi. Sonra bunlar hacca gidiliyor. İlk defa namaz orada mı kılıyorlar? Sonra tamamı ayaklarına meshediyor. Bir tane ayağını yıkayan yok ki.
Hayır, orada o şey aceleyle davranıyorlar. Yol hali, doğru dürüst su yok, şu yok, bu yok. Muhtemelen asıl yapılması gereken temizliği, kaba temizliği yapmıyor bazıları. Belki buna dikkat etmiyorlar. Ama yine de Muhammed Aleyhisselam...
Yine de o şey değil.
Böyle bir ifade kullanır mı? Yani düşünsenize, birisi abdest alıyor. Siz onu şöyle uyarıyorsunuz. Yani abdest alan ve namaz kılan birisini şöyle uyarıyorsunuz. Sen ötede çok yanarsın. Ya, ne oldu ya? Ben şimdi adam mı öldürdüm? Ne oldu yani?
Yani bu ayakların ateşten çekeceği var. Cehenneme gitmeyi gerektiren bir durum varsa söyle de ki şunu şöyle yap.
Yani Muhammed Aleyhisselam
öyle bir böyle, söz ki bunu Resulullah'ın söylemesi değil. Mümkün değil yani.
Öyle bir tarz Muhammed Aleyhisselam'a hiç aşina olduğunuz bir şey değil. Yani abdestini eksik alan bir kişiye Muhammed Aleyhisselam sen cehennemde çok yanarsın der mi?
Hayır, eksik bir de bir kişi değil ki tamamı. Evet. Peki burada yapacağı şey, bak şurada bir eksik yaptınız, şunu yapın demesidir. Evet. Cehenneme göndermenin anlamı var mı? Evet.
Dolayısıyla işte bakın bu gibi rivayetlerden hareketle ayet şu bu tabii hepsi hiçbir anlamı yok maalesef ve deniliyor ki ayaklar şey yapılmalıdır, yıkanmalıdır. Hem rivayetlere aykırı bir şekilde hem de ayete aykırı bir şekilde ki ayeti zaten okuyan bir insan oradan ayaklarının yıkanacağını hükmünü asla çıkartmaz. Dolayısıyla...
İstersen bu konuda bir hadisler falan birkaç tane istersen
okuyayım. Evet, biraz önce işte o şey Ayşe validemizin söylediği söze yakın pek çok rivayet var. Yani sahabenin Muhammed Aleyhisselam'ın yani, Maide suresinin 6. ayeti indikten sonra hep ayağını meshettiğine dair sahabenin de sadece Ayşe validemizin değil. Ama Ayşe validemiz eşi olduğu için her an görüyor onun ne yaptığını. Dolayısıyla o bizim için çok değerli bir bilgi. Ve oradaki Maide suresinin inmesinden sonraki kaydı da çok önemli. Niçin bunu söylüyor mesela? Yani şöyle bir şey demiyor. Ben kendisini bildim bileli hep ayaklarına meshederdi demiyor. Maide suresi indikten sonra diyor.
Zaten Allah onun gerekçesini de anlatıyor. Yani size kolaylık getirmek istiyor. Tertemiz olmanızı istiyor. Ben size olan nimetini tamamlamak istiyor dediğine göre bir şey olması lazım ki o da işte ayakların meshedilmesi.
Evet hocam, belki hani burada önemli olan bir başka mesele de ibadet kadar önemli bir konuda bile insanların neler yapabileceği, hatta belki siyaset bir dine eğer bulaşırsa, müdahale ederse işin ibadetinin bile artık yolundan, rayından çıkabileceğinin bir örneği bu. Çünkü sanki metinlere bakıldığında, okuma yapıldığında siyasi bir takım müdahalelerin olduğu gözüküyor. Yani işte Haccac mesela.
Haccac'ın bir müdahalesi var.
Müdahalesi var yani, resmen hafiyet tutuyor. Bu adam abdest alırken nasıl hareket ediyor? Oradan çıkarım yapıyor. Ha, demek ki bu şunlardan gibisinden. Bu defa insanlar da hatta Haccac hutbe veriyor. Ayete anlam veriyor. Diyor ki Maide suresinin 6. ayetine göre diyor ayaklarının yıkanması gerekir. Alimlerden bir kısmı diyor ki ha bunu nereden çıkartıyor? Bu ayete böyle bir anlamı nasıl verir? Ve bu defa onlar da işkence görüyorlar. Dolayısıyla yani bu herhalde kirli eller bu konuya değinmiş gibi gözüküyor.
Herhalde değil. Kesinlikle bir kere Abbasi döneminden itibaren bu olaylar çok ciddi yanlışlar var. Abbasi döneminden itibaren tamamen İran kontrolünde bir dini hayat oluşmuştur. Getirmişler çok ustaca şeyi halife olarak yaptıkları kişi neydi bu Abbas bin? Neyse adını unuttum şimdi. Onu getiriyorlar. Hiç hayatında önce ihtilal yapıyorlar. Resulullah'ın torunlarını iktidara getirecekler diye ama biliyorlar onlar yetişmiş. Resulullah'ın yanında yetişmiş. Her şeyi devlet idaresinin her şeyi biliyorlar. Ama Hazreti Abbas'ın torunu olan şey bilmiyor ki. Dedesinin ismini taşıyan zat. Böyle bir şey getiriyorlar onu. Ehl-i Beyt'ten de bir sürü değişiklikler yapıyorlar. Bir sürü miras hükümlerini de değiştiriyorlar. Oradaki çok iğrenç şeyler var. Belki ona o konuda örnekte şey yapabiliriz ki bütün mezheplere yerleştirilmiştir o iğrenç dediğim şeyler. Şimdi getiriyorlar onu halifelik makamına. Vezir-i Azamlık diye bir makam ihdas edip oraya kendileri geliyor. Ondan sonra nasıl olsa Perslerin ve Romalıların devlet yönetiminde büyük bir tecrübeleri var. Suriye tarafında Romalılar, o şeyde Irak tarafında da Persler müthiş bir hakimiyet kurarak yani devletin bütün kademelerini kendi kontrollerine alıyor. Üst taraftakinin zaten yönetimden hiç haberi yok. Neyin nasıl yapıldığını bildiği yok ki. O sarayda keyfine, eğlencesine baksın. Bir de tabii Ona da cariyeler de veriyorlar haşa yani Kur'an-ı Kerim'e %100 ters olarak. Tamam istediğin gibi keyfine eğlencene bak. Ama ondan sonra bütün mezhepleri tek bir merkezden oluşturuyorlar. Tabi Ebu Hanife gibi karşı çıkanları da cezalandırıyorlar. İşte şey gibi İmam Malik gibi yani bütün şeyler. Neyse. Bunları çok iyi bilelim. Allah'a şükür ki elimizde Kur'an-ı Kerim ana metin olarak devam ediyor. Buna en küçük bir müdahale yapamamışlar. Ama meallere ve tefsirlere müthiş müdahaleler yapmışlar. Bunu da Allah'a şükür her defasında size anlatıyoruz.
Yani hikmet diyoruz sürekli. Muhammed Aleyhisselam'ın bizzat yaptığı şeylerin bile yine değerlendirilmesi, tahlil edilmesinde Kur'an-ı Kerim yine bir rehber olacak bize. Çünkü gerçekten de Muhammed Aleyhisselam ayaklarını yıkamış mı? Evet yıkamış. Rivayetler bunu gösteriyor. Meshetmiş mi? Evet meshetmiş. Ama biz bu ikisi arasındaki tefriki ve artık hangisine göre hareket etmemiz gerektiğini Kur'an-ı Kerim'le yapacağız. Yoksa işte efendim mesele bunlar sahihmiş, senetleri doğruymuş, şuymuş, buymuş meselesi değil. Kim söylerse söylesin, nasıl bir rivayet olursa olsun bunun değerlendirilmesini biz Kur'an-ı Kerim'e göre yapmak zorundayız ki bizim geleneğimizde buna karşı çok mesafelidirler. Yani herhangi bir rivayetin Kur'an'a arzı denildiğinde birden böyle nevirleri döner. Yani kardeşim bu gidilecek yol değil derler. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e arz ettiğin zaman bu defa Muhammed Aleyhisselam'ın otoritesini, şusunu busunu iş sorgulamaya gelir. Onu sorgulamaya gelirse Kur'an-ı Kerim'i de sorgulamaya gelir diyerek kendi inandıkları kitaba da niçin inandıklarını bilmediklerini itiraf etmiş olurlar. Yani siz bugün herhangi bir hadisi bunun senedine ben güvenmiyorum, bunu kimler rivayet etti ben bunu bilmiyorum diyerek eleştirirsen bu Kur'an-ı Kerim'e göre doğru değil ben bunu kabul etmiyorum dersen iki gün sonra Kur'an-ı Kerim'den de şüphe duymaya başlarsın diyerek böyle ilmi şeyden yoksun bir takım refleksler gösteriyorlar. Oysa bizim tek çıkar yolumuz ondan bize rivayet edilen hatta kimden rivayet edilirse edilsin o sözleri Kur'an-ı Kerim'e arz ederek o şekilde değerlendirmek gerekir.
Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak kitabına tam uyan kullarından eylesin cümlemizi.